Oksident'ten herkese merhaba. Ben Ebubekir. Bugün arkadaşlarım Elif Zehra ve Esma ile beraber hukukun üstünlüğü bir mit midir sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar.
Merhaba Ebubekir.
Merhaba.
Evet arkadaşlar, doğrudan konuya gireyim. Hukukun üstünlüğüne inanıyor musunuz?
Bu böyle şey, diktatör rejimlerde şeyi, hakimiyetimizi kabul ediyor musun, etmiyor musun sorusu gibi oldu böyle birden. Hukuk sence üstün mü değil mi? Bence bugün tartışacağımız konu biraz böyle bir yer. Bir süre sonra hukukun üstünlüğü artık bir, yani bugünkü soruda da senin formüle ettiğin gibi bir mite dönüşmüş durumda mı, yoksa gerçekten dünyamızdaki son 200-300 senelik gelişmelerin sonucunda insanlık tarihinin, siyasi tarihin ulaşabileceği gerçekten en ideal pozisyonun içerisinde mi yaşıyoruz? Soruları geliyor benim aklıma. Hukukun üstünlüğüne inanıyor muyum? Bu podcast'i çekerken biraz korktum. Neden korktum? Çünkü Avrupa'da yaşayan insanlar olarak belli, yani ben en azından Avrupa'da yaşayan bir Müslüman olarak bazı şeyleri kabul etmek zorunda hissettiğim kendimi bir dönemdeyim. Ve bu soruyu da tartışmak sanki birden rejimin karşıtı olmak, ne bileyim tehlikede olmak, devlet düşmanı olmak falan gibi en ufak bir eleştiri bile, yani çok radikal eleştirilerim zaten yok bu soruya dair, ama hukukun üstünlüğüne dair. Benim bir sorunum yok hukukun üstünlüğüyle ilgili.
Hukukun üstünlüğüyle ilgili bir sorunum yok deyince teşekkür etme ihtiyacı hissettim.
Ama sorunun kendisi sanki tehlikeli bir soru gibi geliyor. Bu bir mit mi sorusuna sanki içten bir şekilde cevap veremezmişim ve öğrendiğim ya da bana dayatılan bazı genel kabuller hareketle bu soruyu cevaplamam gerekiyormuş gibi bir baskıda hissediyorum açıkçası.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Ben hukukun üstünlüğünü inanıyor muyum gibi bir soruya cevap vermektense hukukun üstünlüğünü kabul ediyor muyum? Bunu ediyorum. Ama bununla beraber hukukun üstünlüğünü konuşmanın iyi bir felsefi, zihinsel egzersiz olabileceğini de düşünüyorum temelde. Sorgulanabilir, oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum bu tarz değerlerin. Ve sorgulanamadığı zaman zaten bunun adı aslında dogma oluyor. Yani işte sorgulayamadığımız şeye iman ederiz çünkü, yani bu başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden dünyevi bir şey olduğu için de sorgulanabilir ve tartışılabilir buluyorum.
Evet, ben cevap vermedim sanırım. Ya ben hukukun üstünlüğü bir mit midir diye düşündüğümde orada en önemli şey, ya hukukla ilgili konuşurken çok fazla görünmez kılınan şey var bence. Çünkü sanki belli kanunlar ya da belli bir hukuki anlaşma çerçevesi çizildikten sonra oradaki insan faktörünü görmezden gelebilirmişiz ve sadece değerler üzerinden, işte hukukun üstünlüğüne inanmak gibi bir tavır alarak sorunu çözebilirmişiz gibi bir illüzyon yaratmasını sevmiyorum. Yani evet, hukukun üstünlüğü bana şey gibi geliyor. Bu bahsettiğim sebepten hiçbir zaman mükemmel olarak erişilemeyecek ama her zaman erişilmeye çalışılması gereken bir siyasi duruş gibi geliyor açıkçası. Ama hani orada tabii altta bir sürü soru var. Yani kimin hukuku, kim yazdı o kanunları, bir kere kim yürütüyor? Hani konuya biraz dandıya girmiş olacağız ama uluslararası hukuk örneği bize bu yürütme mevzusunun ne kadar kırılgan bir zemin olduğunu gösterdi ve onun uygulanamadığında hukuk üstün demişiz dememişiz insanların hayatında nasıl bir etkisi olabilir ya da işte siyasi yapıların hayatında, birazcık bunu aslında irdelemek için de sizinle bir konuyu konuşmak istedim. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Yani bana hep yine de bu illüzyonu sürdürmeye çalışmamız gerekiyor ama bir yandan da hep bu illüzyondan bahsetmemiz gerekiyor gibi geliyor.
Katılıyorum sana. Bunun nasıl bir illüzyon olduğunu anlamak için belki biraz da hukukun üstünlüğü dediğimiz şey tam olarak nasıl bir şey, ona bakmakta da fayda var gibi geliyor bana. Bir bilgiye çok şaşırdım. Daha önce karşılaşmamıştım. Yani hiç düşünmemiştim bunu. Türkçe'de mesela hukukun üstünlüğü ifadesi var. Terminoloji öyle. Böyle bir fenomen var neticede. Kabul görmüş bir kavram. Almancası Rechtsstaatlichkeit, hukukun üstünlüğü gibi bir ifadeye sahip değil. Sadece daha nötr bir anlamda hukuk devleti prensibi ya da hukuk devleti olma hali gibi bir ifadesi var. Bu ayrım benim biraz dikkatimi çekti. Çünkü
evet, Fransa'da da hukuk devleti olarak kullanılıyor. État de droit diye bir kullanım var yaygın olarak aslında.
Evet, yani hukukun üstünlüğü dediğimiz zaman aslında hukuk devleti olma hali başka bir şey. Hukukun üstünlüğü daha farklı bir şey gibi geliyor bana.
Şöyle bir şey olabilir mi? Aslında devletin üstünlüğünün otomatik olarak kabul edildiği bir dünyada devletin bir hukukla bağlı olması hali.
Yani evet, aslında hukuk devleti olma ilkesi şöyle bir şey, işte demokrasinin en temel ilkelerinden biri olarak görüyor ve şunu söylüyor bize: devlet gücü sadece yasa kapsamında uygulanabilir ve vatandaşların keyfiliğinden de uzak olmalıdır. Yani bu aslında hukukun üstünlüğü dediğimiz şey. Aslında da siyasi terminoloji daha böyle hukukun üstünlüğü dediğimiz zaman sanki iki birey arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bir kavrammış hissi verse de aslında insanlar arasında hukukun egemen olmasından daha ziyade devlet organının hukuka, yasaya ya da anayasaya, işte güçler ayrımına, bireysel özgürlükleri, bireysel haklara saygı duyması, bütün bu prensiplere bağlı olmasını düzenleyen bir şey. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye bir hukuk devleti dediğimizde şunu söylüyoruz: polis, hakim ya da milletvekili ya da sıradan vatandaş, fark etmez, bir devletin içerisindeki bütün unsurlar kafasına göre davranamaz. Hukukun onları çizdiği sınırlar var ve bu sınırlar içerisinde hareket etmek zorundalar.
Ya bence bir vatandaş olarak hukukun benim için anlamı her şeyden önce şöyle bir şey: eylemlerimin sonuçlarına dair önceden bilgi sahibi olabilme hakkı veriyor bana hukuk. Şu eylemi, hırsızlık yaparsam bunun cezası budur kardeşim. Adam öldürürsen bunun cezası budur. İşte yolsuzluk yaparsan bunun cezası budur. Bu bence çok önemli bir şey. Öngörülebilir bir toplumsal düzen imkanı veriyor. Bir vatandaş olarak benim için en önemli kısmı bu. Bu yüzden zaten inşa edilen hukukun herkese de eşit bir hukuk olması gerektiğini bekliyoruz. Çünkü temelde aslında burada arzu ettiğimiz şey aynı eylemlerden farklı cezalara ulaşmanın yanlışlığını vurgulamak gerekiyor. Yani ben bir vatandaş olarak hukukun en çok bu kısmıyla ilgileniyorum. Ben şu eylemi yaptığımda sonucu ne olur? Ben bu eylemi yaptığımda sonucu ne olur? Ve o yüzden de zaten keyfi hukuktan da ayıran şey bence hukuk devletini, yani bir herkes için eşit yaratılmış bir hukuk sistemini, tam olarak bu gibi geliyor.
Ebu Bekir'e 8. dakikada karşı çıkacağımı hiç tahmin etmiyordum Esma. Senin ekleyecek bir şeyin var mı, yoksa ben karşı çıkacağım?
Evet, ben de tam böyle hani şimdi ama falan diye girecektim ama önce sen buyur lütfen.
Yani o bahsettiği şey mesela hukukun üstünlüğü ya da işte bu hukuk devleti olma prensibi, hukukilik değil de yasalar aslında. Yani şeyler, insanlar arası sözleşmeler. Yani bunu yaparsan bu olur, şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. O tarihin her devrinde olmuş. Ama bizim hukuk devleti olma prensibi dediğimiz şey aslında son 700 yılların sonundan itibaren böyle ilk emarelerini gördüğümüz, bugüne kadar da gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bir devletin, siyasal sistemin var olma halinden bahsediyoruz aslında. Bugün de ideal olarak sunuluyor. Yasalar, anayasalar, tüzükler, bütün o hukuk sisteminin parçası olan şeyler, o hukuk devleti olma ilkesinin kolu, bacağı, gözü, işte ne bileyim.
Yani aslında onun, nasıl diyeyim sana, ete kemiğe büründüren şeyler. Bu arada ben şuna da iman ediyorum. Kötü bir yasanın yasasızlıktan daha iyi olduğunu düşünüyorum temelde. Yani öngörülebilirlik benim için birinci sırada geliyor. Bir yasanın var olması, bu bana hukukun keyfi işlemeyeceğine dair bir güvence oluşuyor. Tabii yine keyfi işletebiliriz, dünyada bunun çok örnekleri var ama.
Ben hukuk devleti olma, yani hukuk, o demin Fransızca kavramını söylediğin şeyden bahsediyorum. Sen daha ziyade hukuk sisteminden bahsediyorsun.
Ben ama şöyle, hani hukukun üstünlüğü diye bir yerden girip sonra devlete bağlarız diye düşünmüştüm. Siz doğrudan direkt anarşikler gibi devlete karşı bir pozisyon alınca.
Ama acayip devletçi bir yerden okuyorsun.
Devletçi bir yerden okumuyorum ama hukuk ne için lazım? Hukuk dediğimiz şey ne? Bunları konuşmak lazım. Bence hukuk her şeyden önce insanların birbirine girmesini engellemek için gereken bir şey. Yani devletin olmadığı bir senaryoda dahi. Bir de bunun üstüne devletin olduğu bir senaryoyu düşündüğümüz zaman, ki devlet hani dünyanın bir gerçeği, vazgeçilmez kötümüz bizim. Bu senaryoda bir de bunun üstüne devlet vatandaş ilişkilerini tanzim etmek için, devlet ve vatandaş karşıtlığını çözmek için ikinci bir aşama gerekiyor. İşte mesela kamu gücüyle vatandaş arasındaki uyuşmazlıklarda işte şey, idare hukuku diye bir şey var mesela. İdare ve insanlar arasındaki uyuşmazlığı çözüyor. Hani o yüzden şöyle düşünüyorum: hukuk üstün olmalı mı, hukuk üstün müdürü tartışırken önce ilk aşamada aşamayı biraz konuşmamız gerekiyor gibi hissediyorum ben. Yani neden hukuka ihtiyacımız varı ele almak lazım.
Ya bence olduğumuzdan daha anarşist okuduğun için böyle bir temel değer koymaya çalışıyorsun altta, ama benim kafamda hukukun üstünlüğü mit midir sorusu, zaten hukuk uygulanmıyor abi, biz bunun niye konuşuyoruz, pis devletçiler falan gibi bir yerden değil. Yani bir şekilde dediğin ihtiyaçları gidermek için kurulu bir düzen var, sonra o düzen bir dediğin iman kelimesi, yani imana çağırıyor seni. Bence çok kritik bir şey, çünkü iki farklı konu var orada, senin bahsettiğin beklentiler konusunda da geleceğim. söyleyeceğim ama bence Türkçe'de hukukun üstünlüğü niye kullanılıyor diye düşündüğümde tamamen spekülasyon yapıyorum ama haksız olduğumu da düşünmüyorum. Hukukla ilgili konuları konuşurken sekülerleşme tarihi Türkiye'nin ve dünyanın da keyfilikle sanki hani daha önceki daha ilahi kaynaklardan gücünü aldığını iddia eden işte saltanat gibi, iş kraliyet gibi rejimlerden sonra da birazcık biz insanlar olarak bir araya geldik ve bunu yazdık ve bunun bir bağlayıcılığı var. Bu artık keyfiliğin önüne geçti gibi bir iddia var orada. Ama aslında beklentiler meselesine bağlayacak olursak mesela sen diyorsun ki vatandaş olarak işte şu suçu yaparsam karşılığında bunu alacağımı bilirim falan. Çok güzel, haklısın. Ama bir yandan da başta bahsettiğim o insan faktörü, yani şimdi bu aralar Black Lives Matter ile ilgili okuduğum için hani mesela sen Amerika'da siyah biri olarak küçük hırsızlık yaptığında ya da uyuşturucu taşıdığında yakalanma oranın beyaz birine göre çok çok çok daha fazla. Şimdi dolayısıyla orada yasa bir şekilde işletiliyor, işte ne bileyim tutuklandığında cezası şu kadar, işte avukat tutma hakkına sahipsin, işte gözaltı süresi bu kadar vesaire. Her şey hukuka göre tırnak içinde yapılmış olsa bile aslında hakkaniyetli bir süreç oluyor mu? Bu soru bize hukukun üstünlüğü mevzusunun birazcık böyle insandan arındırılmış bir şekilde tartışılmasının, yani tamamen dediğin gibi steril bir vatandaş-devlet ilişkisine dönüştürülmesinin aslında çok büyük bir sosyal alanda boşluk yarattığını gösteriyor bana. Yani birazcık hani
şöyle düşünüyorum. Verdiğin örnek üzerinden konuşacak olursak orada aslında her şeyin hukuka ve yasalara uygun cereyan ettiğini düşünmüyorum ben temelde. Çünkü yasanın polise verdiği görev belli. Hırsızı yakala, hani atıyorum. Eğer polis burada siyahi hırsızı yakalayıp beyaz hırsızı yakalamamayı tercih ediyorsa burada zaten yasalara bir aykırılık var bana sorarsan. Şöyle bir noktadan yaklaşmak istiyorum daha ziyade.
Hemen o söylediği şeye bir şey söyleyeyim. Dediğin şeyde haklısın ama hukukun bizim her şeyi görmemizi sağlayan bir gözlük oldu. Bütün ilişkileri düzenlediği gibi bir argümanda, yani gücünün yettiği ve yetmediği şeyler konusunda bir şeffaflığa ihtiyaç var demek istedim sadece yani.
Yani bence modern hukukun, hani modernizmin her yerinde olduğu gibi bir sıfır noktasında bulunma iddiası var. Böyle tam tarafsızlık, bağımsızlık iddiası var. Bence bu iddia başlı başına tartışılması gereken bir iddia. Yani hakimin, savcının, polisin, bu kişilerin ya da bütün kamu gücünü kullanan, tırnak içinde hukukun gücünü kullanan herkesin bu hayatta, bu dünyada durduğu siyasi, ideolojik değerlere odaklı bir yeri var ve bu yeri bu eylemleri gerçekleştirmesinde, işini yapmasında muhakkak ki etkili. Etkili olmama senaryosunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve verdiğin örnekte de aslında böyle bir yerden sorunun doğduğunu düşünüyorum. İşte ırkçılık sistematik bir şekilde topluma nüfuz etmiş bir şey ve bu toplumdan çıkan polis de bu ırkçı stereotiplere, önyargılara ya da ırkçı yaklaşıma sahip oluyor gibi bir yerden. Yani bunu işte yasalar yetersizle açıklamak yerine insanlar yasayı uygulamakta yetersiz gibi bir yerden şey yapıyorum ben. Ama bu arada yasa her zaman iyi bir şey değildir. Hani bunu da net dile getiriyorum. Kastettiğim şey şu. Yani bir yasa çıkartırız ve bu yasaya göre işte ne bileyim şey deriz. İsmi Ebubekir olanlar 5 yıl hapis yatacak. Bu iş yasaldır ama hukuki midir? Değildir tabii ki. Ama şuna inanıyorum ben yine de. İsmi Ebubekir olan birisinin hapis yatacağını bilmek bile çok önemli geliyor bana. Bugün içinde bulunduğumuz kaosun içinde.
Ama tam bu dediğin, yani eğer insanın yetersiz olduğu bir dünyada hukukun üstünlüğü ilkesinden gerçek anlamda bahsedebilir miyiz? Biraz sormak istediğim soru da bu yani. Çünkü şey tabakasında, yani böyle siyaset bilimi jargonunda kurumlara doğru gittikçe, insandan kurumlara organizasyon, sonra işte ne bileyim devletler, işte uluslararası kuruluşlar falan, giderek kişisizleşen bir şeyden bahsetmeye başlıyoruz ve o orada o mit daha da soyutlaşıyor ya. Sonra oradaki insan faktöründen bahsetmişsin, ancak Donald Trump falan gibi bir yani deli manyan çıkması gerekiyor ortaya ki hani böyle o kurumu gerçekten böyle kale almayabileceğimiz, işte evet buradaki insan faktörü şöyle, bu adam şöyle bir tip, reality show'dan falan diyelim. Birazcık onu demeye çalıştım. Yoksa yani bu bütün yasalar yetersiz ve şey demek değil ama kesinlikle orada bir şey faktörü var. Hem o sekülerlik iddiası bence, yani hani yeni bir kutsal oluşturma durumu olduğunu düşünüyorum hukuk üzerinde. Bunu da şeytanlaştırmadan söylüyorum. Bir Müslüman olarak bunu söylemek benim için zor ama yani yeni kutsal hukuk mudur? O zaman biz bunu mesela hepimiz başta dedik, kabul ediyoruz hukukun üstünlüğünü falan. Ama o hukuku kimler inşa ediyor? Yani insan hakları sözleşmesine oturup yazan erkekler, hayallerindeki insan tipik insan, hakkı koruması gereken insan bir muhtemelen bir erkekti mesela. Yani alternatif bir evrende ne olurdu falan, bazen bunları düşünüyorum açıkçası. Çok mutsuz görüyorum sizi, nefret ettiniz bence konuyu çektiğim yerden şu an.
Ben nefret etmedim ama şöyle bir şeyi sorguluyorum kendime. Şu konuda sana katılıyorum. Aslında bizim bu tırnak içinde hukukun kurucu metinleri dediğimiz metinleri yazanlar genelde beyaz erkekler falan. Ya da hani beyaz erkek falan diye belirtmeye gerek yok. Egemen sınıfın temsilcileri diyebiliriz bence. Hani kadın erkek, beyaz siyah gibi bir yerden değil de egemen sınıfa doğrudan dahil olmasa bile onun değerlerini kabul etmiş, o değerleri üzerine fikrini inşa etmiş kişiler diye düşünüyorum. Ama bunu doğrudan neden kabul etmeliyiz bence iyi bir soru. Benim zihnimde hukukun yerinin böyle çok sabit olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Hani kötü de olsa bir hukuk olsun. Çünkü kaostan ve anarşiden korkan biriyim galiba. Ama yani şöyle bir yere varmak istiyorum aslında ben. Hukukun bir yerini kabul edebilelim ki devletleri kendi hukuklarını uygulamadıkları için ya da uyguladıkları için meşru, uygulamadıkları için gayrimeşru ilan edebilme hürriyetine de sahip olalım gibi bir noktaya varmak istiyorum.
Bana Ebu Bekir'in kaostan korkan hali çok hoş bir ironi olarak gözüküyor şu anda. Çünkü hukuk devleti ilkesi dediğimiz bugün işte özellikle Batı toplumlarına hakim olan o ilke, o prensip egemen sınıfa başkaldırıyla ortaya çıkıyor aslında. 1700'lü yılların sonunda Amerika'da bağımsızlık savaşı falan oluyor. Fransız devrimi 1789. Hepsi o sıralarda halkın bir iddiası var. Diyorlar ki işte devlet dediğimiz şey ya dine, işte kiliseye ya hakim sınıfın, egemen sınıfın ilgilerinin etrafında organize olmuş bir şey. Ve insanlar o sırada devlet erkinin kesin, koşulsuz, şartsız bireyin üzerinde hakimiyet kurmasını sorguluyorlar. Sadece sorgulamakla kalmıyorlar, devrimlerle yerle bir ediyorlar o erki. Ve onun yerine de daha işte bir model koyuyorlar. Tabii ki bu böyle bir anda olan bir şey değil. O sırada aynı zamanda metafizik anlamında, fizik anlamında, ne bileyim siyasal sistem, toplumsal sistem, kültürel, işte emeğin dönüşümü, endüstrinin dönüşümü, çok farklı dinamikler aynı anda gelişiyor ve birbirlerini tetikliyorlar. Ama işte mesela Kant diyor ki hakimiyet aklındır, yani dinin değildir, imparatorun dinidir aslında hakimiyet, egemenlik. Bundan hareketle daha liberal, daha bireyi merkeze alan bir devlet modeli ortaya çıkmaya başlıyor falan. Ama neticede hani şu soruyu da anlayabiliyorum Esma'nın. Neticede bizim başkaldırılarla, dönüşümle, çoğu zaman kanlı olan, illegal olarak görülen, devlet erkine karşı çıktığı için gayrimeşru olarak nitelendirilen o süreç, bugün neticede bizim meşru bir sistem içerisinde hukukun üstünlüğünü kabul ettiğimiz bir şeye dönüşüyor. Buraya kadar bu tarihsel gelişim.
Ama bu tarihsel gelişimde bir eksiklik var bence. Esma'nın az önce vurguladığı şey de oydu gibi hissettim ben. Egemen sınıflara karşı baş kaldıran insanlar hikayesinde bile aslında o baş kaldıranlar ve buna ön ayak olanlar da bir yerden, çok postmodern çok bir şey olacak ama, bir yerden egemenli sınıf ların bazı özelliklerini taşıyorlar. Beyaz olmak, erkek olmak. Yani mesela bu kurucu metinleri yazanlar siyahlar değildi, bu kurucu metinleri yazanlar kadınlar değildi gibi bir nokta hissettim ben Esma'nın söylediğinde.
Evet evet, tabii ki o işin farklı bir şeyi, yani o azınlık etkisi denilen bir şey var ya, neticede azınlık hiçbir zaman çoğunluğu değiştirebilecek ne kaynağı ne sosyal kapitale, ekonomik kapitale sahip değil. Yani öyle bir uyanışı harekete geçirip tarihe yön verebilecek bir sistem kuracak gücü zaten yok azınlığın. Dolayısıyla egemen sınıfın karşısında bir karşı kutup olarak görebileceği şey azınlıklar değil ya da ezilmişler değil. Ama bir şekilde hani bir vatandaş olarak, teba olarak diyeyim, vatandaş bile değil, o dönem teba olarak görülen bir hakim sınıf da var. O hakim sınıfın içerisinden gelen bir başkaldırı var. Ama hani Esma'nın dediği yer bence şöyle bir yerde de bugün cereyan ediyor. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şey bir süre sonra aslında var olmayan bazı bağlamlarda ama var olduğu kabul edildiği için sistemi aklamaya yarayan bir zemin oluşturuyor. Ayrımcılık yasağı diyelim mesela. Ayrımcılık yasağı anayasada var. İşte devlet, erki, polis, hakim vesaire ayrımcılık uygulayamaz normalde hiç kimseye ama ayrımcılık yapıyor. Sonra da diyor ki ama hukukun üstünlüğü, burası bir hukuk devletidir diyor. Yani oradaki o hukukun üstünlüğü ya da hukuk devleti olma prensibi bir yönüyle olmayan bir zemini devam ettirmeye yarayan, onun yeniden üretimine yarayan bir mazerete dönüşmüş oluyor aslında bir yanıyla da. Biraz böyle oksimoronik bir durum ortaya çıkıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi?
Ama yine hani bizim anayasaya ayrımcılık yasağını koymamız bizim üzerimize düşen şey kesinlikle. Bunu koymak zorundayız. Ve insan iradesini, insan etkisini de komple ortadan kaldırmak da çok zor geliyor. Az önce bahsettiğim şey de oydu. Hani bence modernitenin o temel problemi şu. Bir polis memurunun anayasada o soyut olarak anlatılan şeylerin hepsini içselleştirip tam böyle sıfır noktasından hiçbir etkilenme altında kalmadan onu uygulayabileceğine inanmak bence bir sorun olarak ortaya çıkıyor burada. Yoksa bugün ırkçılığın en çok yaşandığı ülkelerde bile aslında yasal olarak ya da hukuken orada işte ırkçılık karşıtı yasaların şunların bunların falan filan olduğunu görebiliyoruz. Ama o zaman sorun nerede değil mi? Hukuk bir şeyleri inşa etmek için tek başına yeterli değil demek ki.
Hukuk bence konuşurken yine hala yasalarla hukuk devleti olma prensibini birbiriyle karıştırıyoruz gibi geliyor. Hukuk devleti olma prensibi tam olarak keyfilik dediğimiz şeyin karşısında olan şey. Yani keyfiliği engellemek için hukuk devleti prensibi var.
Peki keyfiliğin karşısındaki nedir? Yani kastettiğim şey şu.
Memurun kendi sosyalizasyonu, aile hayatı ya da belki çocukluk travması, ondan hareketle eyleme geçmesi keyfilik. Bunun karşısında hukuk devleti prensibi var. Yani devleti zaten bir arada tutan şey o keyfiliği, hukuk devleti, hukuk devleti olma prensibi, hukukilik ilkesi, bütün bunlar şunu söylüyor sana. Sen ne yaşarsan ol, istiyorsan Ali ol, istiyorsan Hans ol, istiyorsan Kristof ol, ne yaşadığın, nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğun önemli değil. Devlet erki keyfilikten uzaktır diyor. Dolayısıyla da hani bu senin mesela anlıyorum varmak istediğin yeri. Sen şeyden bakıyorsun daha ama sistem daha arızalar olması sisteme yönelik o kadar da böyle bir yıkıcı eleştiriyi mümkün kılmamalı gibi tedirgin bir şey savunmaya
canım,
geçiyorsun.
Yıkalım ama. Hiç sorun değil.
Sınır dışı edilmeden önceki son sözler. ama demek istediğim şey şu, o olmadığı zaman zaten hukuk devleti olmuyor yani hukuk devleti. Olma iddian varsa eğer keyfiliği engelleyecek mekanizmaları da zaten hayata geçiriyor olman lazım. Aksi takdirde hukuk devleti olmakla aşırı övünen fakat içini doldurma konusunda tembellik yapan bir siyasi erk olursun. Ve sonra da bir de utanmadan, şimdi buralarda böyle biraz coşarak söyleyeceğim. Sonra utanmadan dünyadaki diğer ülkelere hukuk devleti olma dersi vermeye başlarsın. Önce kendi kapının önünü süpürebilmen ve o 200-300 sene... Yani ben şuna inanıyorum. Ben o 200-300 senelik insanlığın geldiği serencam, böyle çok yukarıya doğru tırmanan bir kalkınma eğrisi de düşünmüyorum tabii ki burada. Hani insanlar ilerledi, ilerlemeci bir bakış açısıyla devletler gelişti. Şimdi ideal sisteme sahibiz gibi bir şey düşünmüyorum. Ama şu anda son 20 yıldır dijitalleşmenin de etkisi de çok konforlu bir şekilde hukukiliğin içerisinde oturduğumuzu ve onun içerisinde en ideal sistemin içerisindeyiz. Sorgulamaya da gerek yok. Zaten hukuk devleti var falan gibi o sistemin arızalarını, alarm veren yerlerini biraz ignore ettiğimizi düşünüyorum tabii ki özellikle Gazze'den sonra. Burası bir hukuk devleti şeyi bana artık gülünç geliyor açıkçası benim içinde bulunduğum ülkede.
Hukuk devleti deyince benim zihnimde canlanan şey şu oluyor aslında. Kurallar koyan, koyduğu kuralları uygulayabilen ve bu kuralların uygulanmaması ya da herhangi bir çatışma doğması durumunda yargılayabilen bir yapı. Yani aslında devletin...
Bunu otoriter, diktatörlüğün olduğu bir devlet de yapıyor zaten. Kurallar koyuyor, uyguluyor, cezaları ya da sanctionları belirliyor. Bu hukuk devleti olmakla alakalı bir şey değil. Bu devlet olmakla alakalı bir şey.
Ama sonrasında kendi koyduğu kurallara da kendisi uyabilen bir devlet aslında bence meşru ve hukuk devleti oluyor diye düşünüyorum. Burada hukukun içini neyle doldurduğumuza bağlı. Mesela hukuk devleti dediğimizde bu evrensel bir şey midir? Bunu konuşmamız lazım. Yani hukuk devleti dediğimizde anladığımız şey evrensel bir şey olabilir mi? Suudi Arabistan'da hukuk devleti demek ya da İran mesela hani daha dini hukukun olduğu yerler olduğu için ya da mesela İsrail'de de dini hukukun çok önemli bir yeri var. Bununla işte ne bileyim Amerika'da, Fransa'daki hukuk devleti aynı şey midir? Bunu da konuşmak gerekiyor sanki. Çünkü siz şöyle anlıyorum. Elif Zehra hukuk devletinden bahsederken kastettiği şeyin böyle demokratik, eşit, hani böyle bir ideal bir dünya düzeni gibi olduğunu düşünüyorum ama bence hukuk devleti daha somut bir şey gibi geliyor.
Yok, ideal bir şeyden bahsediyorum. Kendi iddiasına göre ideal bir şeyden bahsediyorum. Mesela hukuk devleti dediğimiz şey güçler ayrımı hukuk devletinin en temel bileşenlerinden bir tanesi. Güçler ayrımı olmazsa zaten hukuk devleti çöküyor. Bireysel özgürlüklere, bireysel haklara verilen önem, herhangi bir dini ya da siyasi otoritenin, ideolojik sınıfın, egemen sınıfın merkezde olduğu ve onun keyfiliği etrafında dönen bir sistemden değildi. Bireyin refahını merkeze alan bir değerler sisteminden bahsediyoruz hukuk devleti dediğimizde. Bunu sağlamak için parlamentolar kuruluyor. Farklı işte güçler ayrılığı modelleri ortaya çıkıyor vesaire.
Tanrısal bir hukuk, yani doğrudan Tanrı'dan gelen bir hukuk olmadıkça keyfilikten kaçmak ne kadar mümkün ki?
Tam olarak bunu konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü örnek var mı mesela şu an? Hani bu sürü tanımladınız ikiniz de ayrı ayrı. İkinizin de örneği varsa duymak isterim yani gerçekten. Şöyle bir hukuk devleti var şu dönemde falan gibi.
Berlin'de hakimler var diyor Elif Zehra.
İki cümle öncemle çelişir gibi gözükecek ama aslında varmak istediğim yere de varacağım diye düşünüyorum. 1945 yılından sonra Almanya Nazilerden kurtulduktan sonra hukuk devleti prensibini arayan ve işgal altındaki bölgelerden falan itibaren böyle başlatmaya çalışan bir seyir takip ediyor. 1990 yılına kadar böyle kurmaya çalışıyor falan. Ama hani iki Almanya'nın birleşmesi, sonra o büyük savaş travması, sonra yaşanan büyük acılardan hareketle falan, hani kendisiyle yüzleşmiş, başarısızlığa ulaşmış, dünyada çok büyük bir acı ortaya koymuş bir devlet olarak o arayış içerisinde ve o arayışa mebni olarak da gerçekten hani Alman hukuk sistemi bence teoride kağıt üzerinde o bütün ideologlarıyla birlikte, onu inşa eden akademik, teorik, pratik bileşenleriyle birlikte ideale yakın bir sistem ortaya koyuyor. Dünyevi bir sistem, yani insan eliyle yapılmış bir sistem ortaya koyuyor. Ama hani demin bahsettiğim, yani şu anda Gazze'den bahsedildiği zaman Almanya'da hukuk devleti olma iddiası biraz böyle şey, gülünç geliyor bana demek istediğim yer. Hukuk devleti olma iddiası da böyle şey bir iddia değil. Bir kere iddia ettim ve bu sistemi kurduktan sonra artık 1000 sene boyunca hukuk devleti olabilirim gibi bir şey değil. Tam tersine o sınamalarla karşı karşıya kaldıkça, o sınamaları doğru düzgün geçebildikçe ortaya koyduğun iddiaya yaklaşabiliyorsun. Ben yani hukuk devleti olma ilkesini ya da hukukilik ilkesini bir şey olarak ele almıyorum. Hani kainat üzerinde hep vardı ve bizim hepimiz ona iman etmesi gerekiyor gibi bir şey olarak ele almıyorum. Bu kendi sistemine sahip bir iddia, bir fenomen ve o iddia içerisinde tutarlı olmasını bekliyorum. Anlatabiliyor muyum? Dünyadaki bütün sorunları çözmesini beklemiyorum. Ortaya koyduğu iddiaya adil bir şekilde, tutarlı bir şekilde layık olmasını bekliyorum.
Bence Gazze konusundaki maalesef cevap da o zaman biraz kolaylaşıyor. Çünkü ulus devletlerin kendi ulus içerisinde hukuk devleti olup uluslararası arenada ulusun çıkarlarını koruma bahanesiyle ya da işte iddiasıyla insan hakları konusunda, yani inisiyatif almaya dair aslında bir değer ortaya koymamış oluyor. Yani o yüzden de biraz daha farklı bir zemine taşınıyor. Yani bizim hukuksuzluktan ya da işte Gazze'den bahsettiğimizde. Almanya'yı savunuyorum gibi kulağa gelsin istemiyorum kesinlikle. Sadece dediğin şeye birazcık destekleyen bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani hukuk devleti olmak insanların ya da insanların problemlerini çözmüyor gibi. Ama buraya geçmeden önce ben aslında senin verdiğin tarihsel çizgiden ilhamla ve Ebu Bekir'in kaos korkusuyla şunu sormak istiyorum. Mesela hukukun üstünlüğünün bozulmaya başladığı, dediğin gibi belki imtihanlardan geçen bir ülkede hukukun üstünlüğü olsun arayışı illegal olarak tanımlanmaya başlandığında, yani oradaki etik duruşu nasıl görüyorsunuz? Yani hani anarşi çok kötü bir şey tamam da mesela.
Yani şöyle örneklendirebilirim galiba sormak istediğin temkinli soruyu. Yani mesela insanlar sokaklara dökülüyorlar Filistin'deki soykırımı protesto etmek için. Yani bu soykırım protesto etmek bile artık böyle şey, cinayetlere hayır diyoruz gibi çok basit bir yer yani. Buna karşı çıkıyor mesela Alman siyasi otoritesi ve kolluk kuvvetleriyle bunları engelliyor. Normalde hukukun üstünlüğü devlet prensibi şunu der ki bu durumda evet Almanya'nın Orta Doğu'da bazı siyasi ilgileri var, ulusal çıkarları var. Bu ulusal çıkarlar bugün böyle, yarın değişebilir. Bunlar da neticede bazı egemen sınıfların hakimiyetiyle alakalı değişebilecek ilgilerdir, siyasi ilgilerdir. Ama hukukun üstünlüğünü kendisine rehber edinmiş bir devlet şöyle der. Siyasi çıkarlardan hareketle, jeopolitik kaygılardan hareketle opere etmiyorum. Ben bireyin protesto hakkını kullanmasına izin veriyorum. Bu hakim sınıfın, işte siyasi iradenin şu anki politikalarına %100 ters olsa bile. Ama
aslında o siyasi iradenin orada olma sebebi de zaten o ulusal çıkarları savunacak olmaları değil mi? İnsanlar o yüzden onları seçmiyorlar mı?
Evet, ama en temel demokratik prensip, bazı insanlar onları seçiyor, bazı insanlar onları seçmiyor. Ve seçmeyen insanların da bunları ifade etme hakları var. Seçilenlerin her eylemini de desteklemiyor olabilir. Desteklemediği zaman da bunu ifade etme hakkı var.
Ama zaten bir de şöyle bir durum var. Bence özellikle Gazze protestoları bağlamında baktığımızda devletlerin yaklaşımı şu. Onlar da aslında hukukun dilini kullanarak bunu şey yapıyorlar. Hani rahatsız edici olan kısım da o. Gazze'de çocuklar ölmesin diye bir yürüyüşe katılmak, ayrımcılık yapmak isteyen antisemit, Yahudi düşmanı bir eylem olarak görülüyor. Ve sorduğun zaman o devlet yetkililerine biz antisemitizmi önlüyoruz gibi bir tavır takınıyorlar. Bence bugünün, ya özellikle Gazze protestoları bağlamında en büyük çıkmaz bu. İki tane taraf belirlenmiş durumda. İşte Gazze'deki sivillerin tarafı, onlar antisemitizm yapıyorlar. Diğer tarafta işte devlet otoriteleri antisemitizme karşı aslında antisemitizmin yapılmasına izin vermiyor. Böyle bir dikotomi oluşturuluyor bence. Sıkıntılı olan kısım da bu. Aslında evet abi, ben hukuk devletinden şunu bekliyorum. Antisemitizmi asla geçit vermesin. Bununla beraber çok uzakta bir yerde değil, birkaç bin kilometre ötede çocuklar öldürülürken de bu çocuklar öldürülüyor diye bağırmama da ses çıkartmasın bir zahmet. Yani artık beklenti o kadar düşmüş durumda ki gidip o çocukları kurtarsın beklentimiz yok farkındaysanız. Biz bunu dile getirdiğimizde ağzımızı kapatmasın.
Yani devletin şu anda mevcut durumda, devletlerin diyeyim, sadece Alman hükümetinin değil, antisemitizmi çok dert ettiğini ne yazık ki düşünmüyorum. Keşke dert etse. Ve hakikaten antisemitizm korkunç bir ideoloji yani. Neye mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben burada biraz yine o şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim katıldığım bir protestoda mesela şey sloganlar atılıyordu. Mert ve Baerbock, önceki Dışişleri Bakanı, hapse girsin sloganları atılıyordu. Bence burada böyle hani hukukun üstünlüğü tartışmasını da dikkate alabileceğimiz bir yeni bir zemin aralanıyor. O da şu: devlet erki bir şey söylüyor. Diyor ki bu iyidir, bu kötüdür. İşte oradaki savaş iyidir diyor mesela bize. Bu savaş iyi bir amaç için yapılır, teröristlerle sözde mücadele için yapılıyor diyor mesela. Bu şekilde satmaya çalışıyor ve karşısında bir karşı söylem var. Sivil söylem, halk sokaklarda ve diyor ki hayır, bu savaş kötüdür. Hatta bu savaşı destekleyenler de savaş suçlusudur diyor. Yani bu denklemde antisemitizm sadece bu ana gerilim hattında argüman ya da mevzi kazanmaya yönelik bir argüman olarak kullanılan ne yazık ki şeylerden bir tanesi devlet tarafından. Yoksa öyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Asıl mevzu siyasi erkin kendini gerçekleştirme, halka karşı kendini var etme çabası büyük bir oranda da. Ve bu yüzden o kadar korktuğu için bu kadar şiddetle karşılık veriyor. Ve bütün bunları da güvenlik söylemi üzerinden, antisemitizmle mücadele söylemi üzerinden bir şekilde örtbas etmeye çalışıyor. Tam da o nedenle hukukun üstünlüğü tartışması bir mite dönüşüyor. Doğrudan hukukun üstünlüğünü savunan erk tarafından. Çünkü hukuk üstün değil. O siyasi çıkarlar şu anda söz konusu. Bu siyasi çıkarlar farklı denklemde, farklı türlü baş gösterdiğinde çok farklı eylemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hukuk böyle bir şey değil, ama senin de söylediğin gibi. Hukuk bizim daha güvenebileceğimiz bir şey. Daha controversial olmayan bir şey çok da aslında. Bütün insanların gönül bağıyla sözleşmeye katılabileceği, bir parçası olabileceği bir toplumsal sözleşme aslında.
İşte ben hani şöyle yaklaşıyorum. Çok o kadar soyut bir şey ki ya. Birincisi mesela bu siyasi çıkarlar dediğimiz şey dün doğmadı. İnsanlık tarihinin başından beri var. Hani hiçbir dönemde de bundan daha az olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak da herkesin gönül rahatlığıyla katılabileceği bir toplum sözleşmesi mümkün müdür? Bu da çok mümkün değil gibi geliyor bana. Ya da mesela şöyle düşünüyorum. Ya mesela hani kendini o kitlelere karşı kendini var etme, gerçekleştirme gibi bir şekilde tanımladın sanırım devletin tavrını, ama ya devlet o kitlelerle aynı noktada dursa daha çok sevilir gibi geliyor bana. Yani ne bileyim, hani mesela işte bazı İspanya gibi, ne bileyim İrlanda gibi ülkelerde devletler daha böyle hani soykırım karşıtı bir tavır alabiliyorlar ve bu da onlara avantaj sağlıyor. Da mesela Türkiye'de böyle. Türkiye'de siyasi iktidar bu konuda aldığı tavırla aslında kitlesini daha da sağlamlaştırabiliyor bence. Niye bunu tercih etmiyorlar? Mesela Almanya hükümeti neden bunu tercih etmiyor?
Çünkü siyasi ilgiler öyle birkaç insanın sevgisini kazanmaktan çok daha ağır basan şeyler. Yani o erki var eden şey muhabbet değil yani. Vatandaşından muhabbet aldığı için erki var oluyor değil siyasi egemen sınıf. O sınıfı var eden ekonomik parametrelere o kadar tutunduğu için zaten orada. Yoksa beni protestocular daha fazla sevsinler, sırf öyle istiyorlar diye o O erk değil, o böyle bir şey yani. Sevgi ne taraftan, alkış ne taraftan geliyorsa o tarafa doğru dönüyor gibi bir şey belki.
Sizin siyaset bilimci yanınız beni çok tetikliyor arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok şey öğreniyorum ama çok tetikleniyorum. Ya çok aslında hani felsefi bir tartışma yürütüyoruz ama bir yandan çok gerçek bir yanı da var. Yani senin o söylediğin Almanya'daki işte güya antisemitizmle mücadele adı altında ifade özgürlüğüne vesaire karşı alınan tutum ya da birçok yerde. Aynı zamanda uluslararası hukuku da yok sayı. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi diyor ki bu savaş suçudur. Netanyahu'ya yakalama kararı çıkarıyor ve sanki bu hiç olmuyormuş gibi. İşte birçok yerde İsrail askerlerine dava açılmıyormuş. Hatta tutuklama riskiyle karşılaşmıyorlarmış gibi bir tavır da var. O açıdan yani o dediğin uluslararası bence hukukun üstünlüğü tartışması somut düzeyde birazcık da giderek o artık kapitalist ilişkiler mi dersin? Yani sadece hani işin içine para ve kaynak pazarları da girdiğinde bir yanda biz etik şeyleri konuşuyoruz. İşte ya da insani çok insanlıkla ilgili şeyleri konuşuyoruz. Bir yandan da ulusal hukuk, uluslararası hukukla bir iletişimsizlik halinde. Yani Gazze olayında bence bunu çok gördük. Bilinçli bir iletişimsizlik, bilinçli bir görmezden gelme ama bir yandan da sivil topluma kanalize ediyor bazı vicdani şeyleri. Yani çoğu neoliberal devlet bunu birçok konuda bunu böyle bir şey fakirlikle mücadelede falan birazcık kendini çeker ve sivil topluma iteler yani o konuyu. Daha güzel ifade edemedim. Dünyada da sanki böyle bir iş bölümü varmış gibi bir algı var. Hani sivil toplum bağırıyor ya da işte vakıflar gidiyor. Hani Birleşmiş Milletler dinlerse ya da bir şeyleri tespit ederse o bölgelerdeki ne bileyim uzmanları öldürülmediyse ya da çok ciddi bir baskı altında ise belli tespitler yapıyor. Sonra o bilgiyle yani aslında hukuku beslemesi gereken somut bilgiyle hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü uluslar takmıyor falan gibi bir sarmalın içerisindeyiz. Yani biraz bireyler ve devlet ilişkisinin düzenlenmesinden bahsettik ama beni açıkçası hukukun üstünlüğü konusunda bu da yani ister istemez Gazze üzerinden bu çok düşündürtüyor. Az önce verdiğim örnekte size sorduğumda daha doğrusu hukukun üstünlüğü için mücadele etmek bir illegal bir davranış altında tanımlanırsa sorusu hem normal vatandaş olarak sorumluluk alanımız ne? Gerekirse anarşi mi çıkarmalıyız yani? Hukukun daha iyi çalışması, daha insani olması için falan gibi bir soruydu ama bir yandan da uluslar da bu araçları ciddiye almadığında uluslararası hukuk araçlarını gerçekten elimizde bir şey kalmıyor mu ve o noktada gerçekten mit mi yani hukukun üstünlüğü gibi bir soruyla baş başa kalıyorum.
Aslında şöyle gibi geliyor yani çok basit ve çok indirgemeci bir cümle olacak belki söyleyeceğim şey ama gün sonunda ben yayınları izledikçe işte Filistin'den Gazze'den gelen o haberleri gördükçe o fotoğraflara baktıkça şöyle hissediyorum. Hukuk, insan hakları, demokrasi şu bu falan filan bunların hepsi küresel egemenler tarafından işte artık bunu batı diye adlandırabiliriz. İşte ne bileyim gelişmiş ülkeler diye adlandırabiliriz. Kapitalist ülkeler diye adlandırabiliriz. Bunlar tarafından bir sopa olarak kullanılıyor. Yani işte dünyanın X ülkesinde Orta Doğu'da ya da işte başka bir yerde bir devlette işte ne bileyim demokratik hayat yeterince yoksa aa yalnız sizde demokraside sorunlar var diyebilen egemenlerin canlı yayında çocuklar öldürülürken hani bunu 2 sene olacak neredeyse yani Ekim ayında ve 2 senedir daha var mıdır yok mudur bu ne kadar İsrail'in kendini savunma hakkına girer ne kadar girmez falan filan gibi şeyler tartışılıyor. Ve işte böyle şey gibi ya yani mesela dünya tarihinde bunun başka örneği var mı bilmiyorum da kayıtsız şartsız destek diye bir kelime grubu çok kullanılıyordu mesela hatırlıyorsanız son dönemlerde biraz daha düştü ama İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermek. Hani ben şunu anlıyorum buradan. Kayıtsız şartsızlık o kayıt şart dediğimiz şey aslında savaş hukukuna uygun olmak, insan haklarını uygulamak, işte ne bileyim sivillere zarar vermemek. Yani kayıt şart dediğimiz şey bunlar aslında hani o unconditional dedikleri şeyin kondisyonunu bunlar oluşturuyor. Ve bu böyle bir destek dile getirmek bütün bunları zaten normal görerek kabul etmek anlamına geliyor gibi hissediyorum. Ve bu da beni yine sürekli olarak şeye götürüyor. Gerçekten abi batılı insanın gözünde işte Orta Doğu'nun canı o kadar da değerli değil yani. İnsan olduğun için değerli olmak, insan hakları falan çok hikaye gibi geliyor ve bunlara olan inancımı sürekli olarak yitirdiğimi fark ediyorum.
Ben de benzer bir noktadayım ve bu örnekler beni içinde yaşadığım dünya ve ülkeye karşı da çok güvensiz bir hale getiriyor. Yani işte ne bileyim George Floyd'u öldüren polis memuru böyle herkesin gözü önünde öldürmüş bir adam. Bu adamın çıkması için bazı insanlar talepte bulunabiliyor mesela, affedilsin falan gibi. Ya da işte bakıyorsun hukuk güçlülerin hukukuna dönüşmüş artık. Kim güçlüyse onun hukuku bir şekilde egemen oluyor. Yani bu demin bahsettiğim hani hukuk devleti prensibi bir şekilde tarihsel zemin içerisinde hani zayıflara da sadece güçlerin hukuku olmasın diye dönüşebilecek bir yere giderken, bugün geldiğimiz noktada artık kendisini yeniden böyle bir çıkmaz içerisine sokan bir yerde ve bu durumda ben de hani hep böyle bir şey, bir vatandaş olarak kanuna uyan, saygılı ve hukuka çok inanan, bir anlaşmazlık ya da büyük bir kriz durumunda devlet erkinin beni hukuki bir şekilde koruyacağına inanan bir insan olarak kriz yaşıyorum ve bütün bunlar hepsi gerçekten yalan mıymış? Yani aslında birilerinin, güçlülerin istediği ya da o dönem artık ne işlerine geliyorsa onun etrafında dönebilecek bir sistemin, bir heyyulanın içerisinde mi yaşıyormuşum ben aslında? Yani bütün bu güvensizlik hissi çok gerçek bir his bence bizim yaşadığımız dünya içinde.
Birazcık soruda başa dönecek olursak, hukukun üstünü mit midir sorusu bence şu açıdan da önemli. Yani niye mesela hukuk devleti olamaz mı falan gibi bir şey. Çünkü mit denen şeyin de bir fonksiyonu var. Yani o ümitsizliğimizin içinde yine de bir şeyleri oldurmaya çalışmamızı sağlayacak bir takım imgeler, ortak amaç, ondan sonra belli bir narratif, bir hikaye. Yani sadece hukukun hikayesi ya da tarihsel gelişimine dair aldığımız tutum değil, hayatımızdaki etkisine dair. O mitler bizim sosyal organizasyonumuzun bence temelinde de yatıyor. Onlara ne anlam yüklediğimizin sonuç olarak hukuk dediğiniz şey ya da bir sözleşme dediğiniz şey, işte hani somutlaşsın, kağıda dökülsün dediğimizde, hepsine biz anlam yüklediğimiz için geçerliliği var. Toplu olarak anlam yükledikçe de gücü çok artıyor. O açıdan evet.
Yani onu tabi olmak bizim de işimize geldiği için ve bunu kabul ettiğimiz için.
Evet, yani o evrende, o şey içerisinde konuşuyoruz. Bu o yüzden yani bir yandan da evet çok kasvetli bir durum var. Gerçekten böyle çok güçlülerin keyfiliği, yorum keyfiliği içerisinde çok ciddi zararların oluştuğu bir durum var. Ama bir yandan da işin mit olma kısmı sadece kasveti beslemiyor, ümidi de besliyor bence. Hani bir yandan hukuk üstünlüğü önemlidir derken belli bir delüzyonun içine de giriyoruz. Burada konuştuklarımızdan vardığım sonuç bu. Ama o delüzyona ihtiyacımız var. Yoksa bu sefer hukukun etkisinin mümkünsüzlüğü gibi bir inanç ve anlatı ve onun getireceği imgelerle hareket eden bir toplum hani gerçekten de çok büyük bir kaos ve değersizlik üzerine gelişmiş olur. Yani o Ebubekir'in baştaki korkusunu ben paylaşmıyor değilim. Birazcık bu bölüm ben şeytanın avukatlığını yapmış olabilirim. Yani sanki hukuk işlemez ve düşünmeyelim bunları der gibi bir tavrım vardı. Ama bir yandan da mit kelimesinin orada çok kritik de olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü herkesin devlet deyince, hukuk deyince, kural deyince aklında belli insanlar, imajlar, binalar, belli hisler oluşuyor. Ve aslında biz o kolektif paylaştığımız şeyler üzerinden bunlarla ilişki kuruyoruz. Yani işin somut olarak gündelik hayatımıza etkisi, biz bir suç işleyene ya da gerçekten işte hukukun demir yumruğuyla falan karşılaşana kadar birazcık böyle gerçekleşiyor gündelik hayatımızda. O alanda bizim bu endişemizin, yani hayal kırıklığımızı da katarak söylüyorum, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Orayı beslemesi açısından yani.
Peki sence hukukun üstünlüğünü bir mit olmaktan çıkaracak olan şey nedir?
Böyle bir şey mümkün olduğuna ben inanmıyorum. Yani şöyle inanmıyorum. Böyle çok duygusal bir inanış değil. Yani sosyolojik olarak bana mümkün gelmiyor. Yani bu mitlikten çıkarma diye bir işleme inanmıyorum. Yani az önce anlatmaya çalıştığım oydu. Belki daha güzel ifade etmeliyim. Toplumsal ilişkiler, ulus denen şey, devlet denen şey zaten mitlerin üstünde yükselir. Biz onları fiziksel araçlarla, yani işte maddi kaynaklarla, dağılım konusundaki kararların doğru, hani aslında hukukun iyi işletilmesiyle, iyi yürütme, organizasyon iyiliğiyle belli bir gerçekliğe ulaştırırız. Dolayısıyla hani onun mit olmaması için yapabileceğimiz tek şey aktivizm gibi geliyor bana. Yani şey, bir aktivizm, sadece sokak aktivizmi değil, yani sürekli hukukun insaniliği konusunda verilecek bir mücadele. Gerçekliği üzerine, yani işte gerçeklere dayalı olmasıyla ilgili verilecek bir mücadele ve hukuku organize etmesi, yürütmesi gereken insanlara karşı sürekli bir hesap sorma, onları sorumlu tutma ya dair verilecek bir uyanıklık hali. öyle bir vatandaşlık bilinciyle bunun, bu bir mücadele ama hani dayak da yenecek yani. Çünkü hiçbir zaman o maddi çıkarlarla bizim insani dediği diye şu an koyduğum değerlerin çıkarları hiçbir zaman tamamen oturmayacak, üst üste gelmeyecek, ara ara işine gelecek. İşte pink washing olacak, green washing olacak, o washing, bu washing olacak, ara iyi bir şeye vesile olacak.
Çok hani bütün ümidimizin insanlığa insan olduğu için kıymet vermenin, egemenlerin işine gelme ihtimali olması bence başlı başına çok şey, üzücü bir şey. Ama şaka bir yana şöyle düşünüyorum. Yani yüzyıllar öncesiyle bugün arasında birçok fark var değil mi? Hani sıradan insan mesela siyaseten bir fail bile değildi, tebaaydı. Bugün sıradan insan fail. Kadın bir kişi olarak kabul edilmiyordu mesela. Bugün kabul ediliyor. Ya da işte ne bileyim, insanlık tarihinde bundan 200 sene önce işte kölelik gibi bir kurum vardı değil mi? Hani her ne kadar şekil değiştirdiğini savunsak da bu iktidar ilişkilerinin, bir şekilde kendini sürdürdüğünü savunsak da en azından açık ve bariz bir şekilde eskisi kadar var olmadığını dile getirebiliriz sanırım. Hani böyle söylesem itiraz gelmez diye düşünüyorum.
Ben itiraz ediyorum buna. Çok kız hemen şerh düşeyim. Sıradan insan fail değildi, bugün fail diyorsun ama bence bugün de fail değil. Fail olduğunu zannettiği bir yanılsama içerisinde ve bu çok daha ağır bir edilgenlik hali.
Bence her zaman faildi. Ben de hepinize karşı çıkıyorum şu an.
Bu Bekir lanet olsun şimdi diye varmak istediğim noktaya varamıyorum.
Aynen, cümlelerim ağzımda kaldı.
Lütfen söyle ya.
Evet, olabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu insan fail midir? Bence başka bir bölümde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda belli ki ilginç fikirleriniz var. Keyifli olabilir. Ama insanın yani 200-300 yıl öncesine dair ya da işte 500 yıl öncesine nazaran daha iyi olduğunu düşündüğümüz birçok şey var aslında değil mi? Yani hukukun üstünlüğü de az önce Esma'nın söylediği o yani ümit verici tarafı, ümit veren tarafı da böyle bir şey. Yani sürekli geleceğe atıf yapan bir şey. Evet, çünkü her zaman daha iyisine ulaşmak için çaba gerektiren bir şey ve her zaman kağıt üstündekinden çok daha kötü olan bir şey pratikte. Ama yani ilerlemeye de bir şekilde ilerlemeyi ümit etmek zorundayız gibi geliyor yani. Ve yapabileceğimiz şey nedir burada? Hani az önce bunu konuşuyorduk. Yapabileceğimiz tek şey şu gibi geliyor bana. Egemenlerin, bu dili kullananların çelişkilerini onların inkar dahi edemeyeceği, yalanlayamayacağı bir seviyede yüzlerine çarpmak gibi geliyor. Yani mesela bugün gerçekten ben gazetecilerin acayip bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani şu an işte böyle Gazze'den bildiğin her gün ölüm riskiyle canlı yayın yapıp dünyaya bu olayı duyuran insanlar var. Ve tam da bu görüntülerin belki izlerken bizi rahatsız eden, belki hatta izlemekten kaçındığımız, kendi akıl sağlığımızı korumak için bu görüntülerin egemenlerin yüzüne onlara hani siz yalancısınız diye böyle çarpan şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve bunu çok kıymetli buluyorum. Hani hiçbir şey değiştirmeyen, hiçbir işe yaramayan çabalar olarak asla görmüyorum ve bunu böyle görmeyi de biraz böyle hani tabiri caizse belki çok ağır bir kelime olacak ama ahlaksızca bulacak derecede bir noktadayım yani.
Yani ben şurasına dair belki bir şey söyleyebilirim. Daha iyi olduğumuz birçok şey var diyorsun. Ben orada bazen çok umutsuzluğa kapılıyorum, bazen kapılmıyorum. Çünkü bence kölelik hala var. İşte o tekamül, yani ilerlemeci mantık, ilerleme kelimesini de kullandın. Ben öyle bir şeye inanmıyorum yani. Bir insanoğlu sürekli tekamül ediyor ve şu an...
Ben sürekli tekamül diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece toplumsal, sosyal birçok meselede eskisine nazaran iyi olduğumuz ama çok kötü olduğumuz birçok şey de var. Mesela insan ilişkileri bence daha kötü şu an yani.
Ama şöyle diyen insanlar da var. Mesela insanlar bakıyorlar, işte bir masalla uyutulduklarını düşünüyorlar. Ve diyorlar ki işte kölelik kaldırıldı diyorsunuz ama ben kendimi hala 18. yüzyılın sonlarındaki çalışma şartlarının içerisinde buluyorum kendimi. Sömürü hala var. Bu dünyada belki üst orta sınıfın, beyaz insanın yaşam gerçekliğinde doğrudan görebileceği şekilde yok ama farklı formlarıyla var. Bence bu nedenle de birçok insan artık bıkmış ve şöyle demiş durumda. Ya hukukun üstünlüğü yok, işte şu sömürüsüzlük yok, bilmem ne eşit işe eşit maaş falan. Böyle bir şey yok artık. Benim sadece benim grubumun menfaatleri var diyen ve bu nedenle de o yani hukukun üstünlüğünün bir mit olduğunu görüp vücuduyla yaşayıp ondan hareketle de ben neyi kurtarabilirsem artık kârdır diyen ve dolayısıyla sistemin daha da kötüleşmesine katkı sunan bir grup var. Bir grup da bunu deşifre edip mevcut düzenin hukukla falan alakası olmadığını, bu düzenin tampon çözümler getirdiğini düşünüyor ve diyor ki bu hukuk sistemi artık böyle kendisine böyle iddia eden sistem artık eskimiştir diyor. Fransız devriminde olduğu gibi artık bu çağda da bütün bu küreselleşme, dijitalleşme artık önü alınamaz sanayi, endüstri, yapay zeka, teknolojik gelişmeler karşısında bizim artık 18. yüzyılın sonlarında oluşturulmuş, bugün tamamlandığını düşündüğümüz sistemden daha farklı sistemlere ihtiyacımız var. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz sistemde hala sömürü, acı, savaş ve korkunç zulümler üretiyor diyorlar mesela.
Ya ama zaten aslında az önce bahsettiğimiz ümit noktası da böyle bir şey değil mi? Daha iyisinin mümkün olduğuna inanıp bunun için herhangi bir çabanın içinde var olmak. Ama ya mesela şu bile çok önemli gibi geliyor bana. Hani belki çok komik ya da anlamsız da gelebilir kulağınıza da. Ya mesela işte bundan 100 yıllar önce Cengiz Han kadın çocuk demeden katlediyordu. Bugün böyle bir eylemin adını koyabiliyor olmak, bunun ismine soykırım diyebilmek, bunun yargılanabilir bir şey olduğunu bilmek bile her ne kadar bu konuda sıkıntılar olsa da önemli gibi geliyor. Yani kastettiğim hani 300-500 yıl, 1000 yıl öncesinden daha iyi belli noktalar var derken aslında böyle şeylerden bahsediyorum.
Yani eskiden cinayetlere cinayet diyemiyorduk, şimdi diyebiliyoruz ama önleyemiyoruz. Hala olmaya devam ediyorlar. Halbuki bu hukuk devletinin ya da bu sistemlerin, içinde yaşadığımız sistemlerin tam olarak bunları engelleme iddiası var. Bunları engellediğini, bu adaletsizlikleri, zulmü, sömürüyü üretmediklerini iddia ediyorlar. Sorun bu zaten, yani anladın mı? Başta konuştuğumuz Esma'nın söylediği de hani sistem bütün bu acıları üretmeye devam ediyor. Fakat kendisini öyle bir pazarlıyor ki en ideal sistem bu ve bu acılar yok. Eğer bu acıları görüyor ve işaret ediyorsan sistemine sorunu olan bir teröristsin, bir tehlikeli bir insansın olarak görüyor bunu. Daha diktatöryel bir sistem var hatta. Onu eleştiremiyorsun bir de. Yani onun İki yüzlülüğünü, maskesini ortadan kaldıramıyorsun, açık edemiyorsun. Bilmiyorum yani şöyle, tabii ben böyle söylüyorum bir yandan çok umutsuz gibi de gözükebilir. O yüzden başta şey dedim, korkuyorum biraz da bu konular hakkında konuşmaya. Çünkü bazen çok umutsuzluğa kapılıyorum ve içinde yaşadığım, yani benim de destekçisi olduğum sistemin dünyada başka insanlara müthiş acılar verdiğini görüyorum. Ve sonra da o sistemi benden kutsamam isteniyor. Bu bana istemiş bir şey geliyor.
Kutsamak değil ya, bence üzerine bu sistemin inşa edildiği iddia edilen ilkelerin çok sorunlu ilkeler olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunun ete kemiğe bürünmüş bir rejime dönüşmüş halinde çok ciddi sorunlar var gibi geliyor. Yani mesela buradan yola çıkarak işte aslında insan hakları boş bir şey noktasına mesela ben varamıyorum. İnsan hakları çok kıymetli bir şey, çok önemli bir şey. Ama insan haklarını teoride kabul edip pratikte buna önem vermeyen insanlar, kişiler, devletleri sorun olarak görüyorum. Hani yine bence o temel ilkelerden yana bir sorun yok gibi geliyor bana.
Hadi Esma, kapanışı yap. Sonra da Ebubekir kapanışı yapsın. Kapatan cümle, o dı cümleyi söyle.
Aa, böyle büyük bir baskı olamaz ya. Sadece senin ümitsizliğini düşünüyorum yani böyle... Kendim de az önce uzun uzun anlattım yani önce ümitsiz şeyler söyledim. Biraz böyle bu sistemin içinde sindiriliyoruz tabii bakış açısı ama hani bir yandan da kaderci bir yerden asla bu dünyadaki herhangi bir adaletsizliği açıklamak gibi bir hataya düşmek ya da öyle anlaşılmak istemiyorum. Ama bireysel sorumluluk açısından düşündüğümde işte bizi Allah yarattı ve bir imtihan yaşıyoruz. Hani şeyi biliyoruz mesela. Hiçbir zaman sorunsuz bir hayatın mümkün olmadığını, yani bir insan dünyaya geldiğinde, bir bebek doğduğunda, ölene kadar belli işte hani dini açıdan bakarsa bir imtihanlar yaşayacağını. O yüzden hani birazcık şey, şu an böyle bir oyun sahasındayız, işte açlık oyunları gibi bir arenadayız. Ve birkaç farklı bitirme şekli var bu oyunu. Yani bir oyunu çok iyi de oynayabiliriz. Oyunu çok iyi oynamak çok ahlaksız bir oyuncu olmak anlamına da geliyor olabilir. Oyunda daha az yara alan... Ama işte saklanarak giden bir daha ahlaklı bir oyuncu da olabiliriz. Hani birazcık gerçekten Ebubekir'in az önce örnek verdiği gibi yani mesela gazeteci olup orada hayatını riske atmak, oyunu işte egemen güçler açısından belki kaybetmek, belki Allah katında kazanmak gibi böyle çok farklı sonuçlara yol açan en ahlaklı, en tehlikeli yol ama bu oyunu oynamanın işte insan sayısı kadar farklı yolu olması da bence ümit verici bir şey. Tehlike de oradan doğuyor. Çünkü yalnız oynamıyoruz. Hep birlikteyiz yani. Hani başka oyuncularla da yarışıyoruz ve orada bir sindirilme riski var. Ama bu bana bir yandan da ümit veriyor açıkçası. Oyunu derken büyük oyunu görmek değil ama hani içinde bulunduğumuz imtihan dünyasının gerçeklerini hem görmek hem de zaten mükemmel iyinin peşinde koşmadığımızı sorumluluk alanımızın kapsadığı kadar görmekten ve duyurmaktan ve bir şeyler yapmaktan sorumlu olduğumuzu hatırlamak bazen bana iyi geliyor yani. Hani bu düzen böyle gider gitsin sen ne yaptın hani gibi kendime bir soru geliyor ve yani bir değişikliğe sebep olan insanların hep bu bireysel sorumluluk konusunda daha biraz daha o ikinci üçüncü soruları soran insanlar olduğunu düşünüyorum ve iyi ki de varlar. Hani ben orada Ebubekir'in dediği bazı şeylere de katılıyorum. Olumlu çok fazla şey de var. Yani bunların da sesini kısmanın hiçbir anlamı yok.
Şöyle söyledim. Ebubekir'e şöyle bir durduk. Hepimiz bekledik yani. Katılıyor mu, katılmıyor mu? Katılıyor mu, katılmıyor mu?
Yüzlerinizi görmüyorum.
Hayır, Elif o kadar böyle ümitsiz konuştu ki ben bir anda rolleri değiştirmek zorunda kaldım.
Arkadaşlar benim çocukluğum Sagopa Kajmer dinleyerek geçti. Gerçi bu Sagopa Kajmer'in lafı değil, Pascal'ın lafıymış ama kuvvete dayanamayan adalet aciz, adalete dayanamayan kuvvet zalimdir diye böyle ben şey yani iki uç arasında savrularak ya öyle ya böyle falan gibi. Bilmiyorum, umutsuzum yani bazen çok umutsuzum, bazen de böyle gerçekten ayağa kalkıp hayır yani bir şeyleri inşa etmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biz yapmazsak neticede biz başarıdan değil seferden çaba sarf
etmemiz gerekiyor. Bir de bunlarla beraber insanın psikolojisini sağlıklı tutmaya çalışması da bambaşka mücadele alanına dönüşüyor bence.
Evet.
Çünkü o ümitsizlik insana kendisini çok kötü hissettiriyor. Gerçekten her şeyi manasızlaştırıyor, anlamsızlaştırıyor. Bir yandan dünyamızı da kendi küçük dünyalarımızı dahi anlamlı kılmak için de umut etmek zorundayız gibi geliyor. Hani bir zorunluluk da aynı zamanda.
Ve Elif Sera, senin ümitsizliğini paylaşman da bence çok kıymetli. Çünkü aslında bence ümmet diye bir kolektiften bahsedeceksek onun genel olarak içinde hissettiği bir sıkışmışlık duygusu. Yani bu egemenlikle problemini falan da özetleyen bir duygu o ve onun bir politik karşılığı var. Yani bu bir şey olarak da hani paralize olmakla da açıklayabileceğimiz güçsüz hissetmek, o güçsüzlüğü sürdürmek falan gibi. O yüzden bunların konuşulması da gerekiyor bence. Yani sadece kendimize gaz vermek değil burada mesela. Hani burada hepimizin temsil ettiği farklı yanların yani ümit ve ümitsizliğe dair bir fonksiyonu var ve bunların arasında savrulmak da bir hareket hali ve önemli bir şey demek istedim sadece son olarak.
Yani arkadaşlar galiba şimdiye kadar çektiğimiz bölümler arasında en çok birbirimize yaklaştığımız bölüm buydu. Başta şöyle bir kavga etmiş olsak da. Hukukun üstünlüğü mit, evet, bazen çok daha ağır bir mit, bazen de daha gerçeğe dönüşebilecek bir mit ve bizim sorumluluğumuz da bu yani sistemi daha az zulüm, daha az eşitsizlik ya da ideal durumda tamamen zulümsüz eşitsizliğin olmadığı bir yere çevirmek için çaba sarf etmek.
Eyvallah.
Eyvallah. Açıkçası ben de şaşkınım. Bu kadar birbirimize yakın şeyler düşünebilmemize. Çünkü genel itibariyle alışık olmadığım bir şey. Bugün hukukun üstünlüğü bir mit midir üzerine konuşmaya çalıştık. Occident'in sonraki bölümlerinde görüşmek üzere o zaman.
Görüşürüz.
Hoşçakalın.